Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
İyi akşamlar, Güne Bakış'a hoş geldiniz. Hafta içi her gün saat 19'da Türkiye ve dünyanın gündemini uzman yorumlar ve sağdan canlı bağlantılarla editörüm Egemen Gök ve ben Gökçe Çiçek Köse'de sizlere aktarıyoruz. Rejide Rabia Başa ve Özge Elvan var. Bugün siyaset bilimci Sezin Öney az sonra konuğum olacak. Kendisiyle muhalefeti biraz Türkiye siyasetini, Ekrem İmamoğlu'nu altılı masayı konuşacağız. Ama önce bir grup toplantılarına gidelim. Bugün HDP'nin, CHP'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin, MHP'nin grup toplantıları vardı. Liderlerin gündemine bakalım. Dönüşte konuğumla birlikteyiz.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin meclisteki haftalık grup toplantısında yaptığı konuşmada, HDP'nin kapatılma davasının seçim sonrasına ertelenmesi için Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuruya ilişkin yorumlarda bulundu. HDP kapatılmalıdır, hem de vakit kaybetmeksizin. HDP'nin isteğiyle AYM'nin davayı sulandırması doğru değildir. AYM'nin zamana oynama teşebbüsü terörün değirmenine su taşımaktır. Bahçeli, Erdoğan'ın adaylığı ile ilgili ise Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın tekrar aday olamayacağı iddia edenler hukuk cahili, dış tazyikli ayak takımıdır açıklamasında bulundu. Bahçeli'nin meclisteki grup toplantısı konuşması çıkışında gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu, Bahçeli'ye Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP'ye yönelik bazı suçlamalar var. Bu iddialara yanıt verecek misiniz diye sordum.
Peki efendim, tamam, Sinan Ateş cinayetinde MHP'ye yönelik suçlamalar
var. Hadi. Hadi işine bak, hadi bak.
Bugün gerçekleştireceği zirveyle Cumhurbaşkanı adayını görüşecek olan HDP, TİP, EMEP, EHP, TÖP ve SMF'den oluşan Emek ve Özgürlük İttifakı HDP'nin grup toplantısına katıldı. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar, MHP genel başkanı Devlet Bahçeli'nin kapatma davasına ilişkin erteleme taleplerini değerlendirecek olan Anayasa Mahkemesi'ne yönelik sözlerinin şantaj ve tehdit olduğunu söyledi.
Anayasa Mahkemesi'ni tehdit ediyor. Diyor ki eğer bu kararı derhal HDP aleyhine almazsanız, yani bu talebi reddetmezseniz hainsin. Şimdi yargıya bundan daha açık tehdit olabilir mi? Bu sadece MHP'nin sözü, söylemi olarak anlaşılmamalı. Bu iktidarın politikasıdır. Bu rejimin politikasıdır.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ve Yüksek Seçim Kurulu'na eleştirilerde bulundu.
Yüksek Seçim Kurulu ile ilgili söylediğim bir şey tartışılıyor. Ya Allah aşkına ya! Yüksek Seçim Kurulu'na güvenmediğimi, ya Mısır'daki Sağır Sultan duydu. Yüksek Seçim Kurulu'nun hangi olaylarda nasıl karar vereceğini hepimiz biliyoruz. Sanki biz başvuracaksak Yüksek Seçim Kurulu gelecek. Hukuka uygun, anayasaya uygun karar verecek. Ya Allah aşkına ya, akıl var, mantık var. İradesini saraya ipotekadan eden adama hakim mi denir? Hakim denmez. Hala bunu öğrenmediniz mi ya? Hala bilmiyor musunuz siz ya?
Siyaset bilimci Sezin Öney bizimle birlikte. Hoş geldiniz Sezin Hanım.
Merhaba.
Şimdi altılı masa 26 Ocak'ta bir araya gelecek, toplanacak. Bu kez adaylık meselesinin masada olduğu artık açık açık konuşulacağı söyleniyor. İlk sorum tabii ki adaylık konusunda Mansur Yavaş. Dün bir açıklama yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu'na dedi ki işte umuyoruz sizi bu sahneye Cumhurbaşkanı olarak davet ederiz bir sene önümüzdeki yıl. Ve bu da tabii ki adaylık yarışından çekildi. Çünkü anketler genelde işte Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu üzerine duruyor. Onları soruyordu. Bu durumda Mansur Yavaş artık bu yarışın içinde olmadığını ilan etmiş oldu. Böyle kabul edildi. Sizce Ekrem İmamoğlu için durum nedir? Artık Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesinleşti diyebilir miyiz? Yoksa masada sert bir müzakere süreci mi bekliyor altılı masayı? Ne dersiniz? Ekrem İmamoğlu için de kapanmış diyebilir miyiz bu konu?
Bana kalırsa artık Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesin gibi. Buna engel olacak tek şey bana kalırsa işte mesela İYİ Parti'nin uluslararası bir şirkete kamuoyu araştırması yaptıracağı söyleniyordu. Bunun gibi bir kamuoyu araştırmasının veya bu tarz işte genel olarak kamuoyu araştırmalarının Kılıçdaroğlu'nu kazanamayacak pozisyonda göstermesi. Ancak bence Kılıçdaroğlu'nun kararını değiştirecek olan kendi inisiyatifiyle böyle bir şey olabilir. Yoksa ben adaylığa gittiğini net biçimde görüyorum. Ve İmamoğlu'nun da önümüzdeki günlerde belediye başkanlarıyla beraber bir deklarasyon yayınlayarak destekleyeceği yönünde bugün Mehmet Ali Kulat'ın Halk TV'de paylaştığı bilgiler vardı. Araştırmacı, kendisi araştırma malum. Ve bu yönde hamleler zaten işte aylık olarak da buluşuyor belediye başkanları. Bu tarz bir hamleyle evet Kılıçdaroğlu'nun adaylığın önünde kendilerinin olmadığını bana kalırsa gösterecekler. Bu gayet mantıklı bir kulis bilgisi olarak gözüküyor. Bunu böyle gösterecekler ve ortaya koyacaklar. Biz engel değiliz pozisyonu ortaya konacak ama bundan sonrası son karar tabii ki işte gene Kılıçdaroğlu'na kalıyor. Dediğim gibi araştırmalarda farklı bir şey görürse bana kalırsa çekilir. Ama eğer ki kazanma şansı yüksekse veyahut da işte rahat bir marjı olduğunu görüyorsa bence hiç tereddüt etmeyecek.
Sezin Hanım, Ekrem İmamoğlu'nun bu süreçte bazı illere gideceği, İşte kardeş belediyelerle ortak projeler konusunda işte açılışlara katılacağı. Aslında bunun da bir nevi seçim çalışmasını, sürecini başlattığı. Yani aday olsa da olmasa da aslında bir seçim sürecinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Şimdi İmamoğlu'nun aday olmayacağı formülü olmama ihtimalini düşünelim. Olmayacağı, Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu formülde. İmamoğlu gibi bir figür altılı masaya nasıl katkı sağlayabilir? Bu seçimlere nasıl katkı sağlayabilir? Ne yapabilir? Yani İmamoğlu önemli bir isim sonuçta. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Ne dersiniz? Sahada olması nasıl etkiler seçimleri?
Sahada onun muhakkak olması lazım ama sadece onun değil tabii. Mansur Yavaş gibi işte Cumhurbaşkanlığı için adı geçenler, diğer adı geçenler. Tabii Meral Akşener, diğer belediye başkanları. O ki onların arasında zaten tüm Soyer, Zeydan Karalar gibi hatta karşılığı olan isimler de var. Ve CHP'deki bütün siyasetçiler, sadece CHP'de değil tabii altılı masa. Orada bütünlük görüntüsü çok önemli. Bir kere o start verildikten sonra artık şu veya bu şekilde işte adayın açıklanmasına daha biraz birkaç hafta en azından var gibi gözüküyor. Son gene birkaç hafta daha bunları tartışmaya devam edeceğiz yani. Öyle gözüküyor. Ama o noktaya gelene kadar artık o geri sayım 14 Mayıs'ın telaffuz edilmesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından artık başladı. Onun için de bu noktadan itibaren gerçekten hep bir beraberlik görüntüsü olması lazım. Bir de bu devamlı en ufak şey mesela Canan Kaftancıoğlu'nun Hamburg'da yaptığı konuşma büyüyor o kadar bir tartışma konusu haline geliyor ki hem İktidara yakın medya bunu böyle tartışma konusu haline getiriyor. Ama onun ötesinde de genel olarak bir medya konusu olduğunu görüyoruz. Bunların da artık noktalanıyor olması lazım ivedilikle.
Peki Sezin Hanım, şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu senaryoyu düşünelim. Hala çok hiçbir şey kesin olmadığı için hep böyle senaryolar üzerinden konuşmak zorundayız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına muhalefet seçmeni, muhalefet çevresi, işte muhalefet aydınları, entelektüelleri diyelim, işte yazar, çizer ve fikirleri toplumda, kamuoyunda önemsenen kanaat önderleri arasında muhalefet eden insanlar vardı. İşte akademisyenlerden gazetecilere, bu konuda görüşlerini beyan eden açıkça. Aday olduktan sonra bu süreç nasıl yönetilmeli? Yani sonuçta şundan eminiz. Yani bu insanlar hani fikirlerini beyan ediyorlar ama bir muhalefet adına konuştuklarını, muhalefet seçmeni olduklarını da söylüyorlar. Hani bağımsız işte bir gazeteciler olsa diyelim ki bunu söyleyen, şunu demeyeceğim, şu soruyu elbette abes olur. Yani bu insanlar ne yapmalı? Tabii ki görüşlerini paylaşmaya devam etmeliler. Ama muhalefetin kazanmasını isteyen, bunu açıkça dile getiren çevreler içinde bu süreç nasıl yönetilebilir? Yani Kemal Kılıçdaroğlu evet biraz yıprandı bu süreçte. Adaylığına muhalefet edenler oldu. Kendisi bazı hatalar yaptı. Ama bundan sonra adaylığı ilan edildikten sonra ne yapılabilir? Bu çevreler açısından bu süreç nasıl yönetilmeli? Ne dersiniz?
Bir kere kesinlikle işte bu sonbahardan beri olduğu gibi yönetilmemeli. Orada yapılan işte hatalar önemli. Zaten ben de onları eleştirenlerden bir tanesiydim. Dış ziyaretlerde yapılan hatalar olsun, Türkiye'deki programlamalarda veyahut da bir takım çıkışlarda yapılan hatalar olsun. Hem zamanlama bakımından hem de gündem elinde tutmak bakımından aslında ciddi evet hatalar yapıldı ve o yüzden de Kılıçdaroğlu'nun adaylığı bana kalırsa sorgulanmaya başladı. Çünkü aslında sonbahara geldiğimizde altılı masanın o aylık toplantıları bir artık hız kazanmıştı, bir yerine oturmuşluk vardı. Sonra araya 40 küsür günlük bir araya girince belki evet bir ayı birazcık daha geçen bir sürede işte tekrar bir araya geldiler ama ondan sonra o sonbahar işte Ağustos'un sonunda daha doğrusu son toplantılarından sonra sonbahara girerken birden herkes kendi yoluna gitti. Hep bunu vurguluyorum. O işte kaybettirdi Kılıçdaroğlu'na. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun kendi gündemini, İYİ Parti'nin kendi gündemini, diğer partilerin hepsinin ayrı ayrı kendi gündemlerinin peşinde olması ve beraber bir şey yapmıyor olmaları, beraber kamuoyunun karşısına çıkmayı hızlandıracak yerde giderek düşürmeleri, altılı masanın genel temposunun düşmesi işte Kılıçdaroğlu'nun adaylığını sorgulattı. Yoksa o noktaya kadar kendisi aslında adaylıkta puanını en çok yükselten isimdi ve bu yükseliş de devam edebilir. Diğer adayları rahat biçimde onlarla eşit noktaya gelebilir veyahut da ya Kılıçdaroğlu rahat artık kazanır. Bunda hiçbir kesinlikle sorgulayacağımız bir yön yok dedirtebilirdi. İşte onu kaçırdığı için o fırsat penceresini şimdi tekrardan aslında işte bu bütün altılı masanın adaylık açıklamasını yapacak olması işte beraber önümüzdeki dönemde üst üste toplantıları var vesaire bir gövde gösterisi olacak. Orada muhakkak çok beraber, çok yekpare ve herkesin aslında işte Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler, İmamoğlu'nu destekleyenler, desteklemeyenler, Yavaş'ı beğenenler, kimi beğeniyorsa, Cumhurbaşkanlığı için adayı için kimi beğeniyorsa, aslında o adayın da Kılıçdaroğlu ile beraber yarıştığı veyahut da işte aday kimse X ile beraber olduğu fikri bir kere veriliyor olmalı. Bunun iletişimi gerçekten iyi yapılmalı.
Peki son olarak şunu da sormak isterim. Altılı Masa genel olarak ruh hali açısından bu biraz durgunluk dönemi, işte komisyonlar bir taraftan çalışıyor. Yani bu atmosferi toparlayabilir mi hala? Yani 14 Mayıs'a hazırlanabilir mi? Hazır mı demiyorum ama hazırlanabilir mi sizce? Ne dersiniz?
Hazırlanabileceğini ummak istiyorum. Fakat bu yönde çok emare de görmüyorum. Mesela ben bugünkü Politik Yol'daki yazımda vurguladım. İstanbul'un genelinde baktığımızda İYİ Parti'nin mesela güçlü bir kampanyası var. Net bir mesaj. Devlet, ondan sonra işte devlete liyakat yaraşır. Devlete samimiyet yaraşır vesaire. Birçok böyle aslında kelimeler, işte kilit kelimeler sıralanmış. Ve mesaj 3 kelimelik bir cümleden oluşuyor. Çok net ve bir hedefi de var. Devlet ve İYİ Parti özdeşleştirmek aslında. Devlete adeta oy vermiş, devlet için bir şey yapıyor olmuş oluyorsunuz İYİ Parti'ye yöneldiğiniz gibi. Ve üstelik işte Millet İttifakı'na da vurgu var. Bakın uzun uzun bunu anlatıyorum ama CHP'nin böyle bir kampanyası yok mesela. Benim gördüğüm tek Kılıçdaroğlu posterinde çok uzun bir cümle, işte soluk bir fotoğraf vesaire gibi iyi çalışılmamış bir kampanya izi vardı. İşte bunlardan bir an önce uzaklaşılıp artık altılı masanın zaten bir beraber de kampanya yapıyor olması lazım. Sadece işte liderlerin veyahut da işte altılı masanın her bir partisinin ayrı ayrı kampanya yapması değil. Her bakımdan bu iletişimi iyi sağlamaları lazım. Ama iletişimle beraber tabii ki aynı zamanda hepsinin beraber kazanmaya, mesela işte milletvekillerini belirlerken de vesaire de toplam kümülatif olarak oylarımızı beraber nasıl arttırabiliriz fikrine buradaki ortaklaşıyor olmaları ve bu yönde hareket ediyor olmaları lazım.
Peki. Sizin öneye çok teşekkür ediyorum. Önemli bir noktanın altını çizdiniz. Yani bu kampanyalar süreci, sloganlar, duygu siyaseti hep aslında sizin uzmanlık, sizin gibi isimlerin uzmanlık alanına giren konular. Meral Akşener birkaç video paylaştı. Oldukça da ilgi görmüşe benziyor. Bir devlet vurgusu var. Samimiyet yakışır, işte liyakat yakışır. Birkaç böyle tek tek seçtiği kelimeler var. Bir taraftan Kemal Kılıçdaroğlu yine bireysel olarak kendi kampanyasını yürütüyor. Umuyoruz sizler gibi siyaset bilimciler analizleri, yorumları bakalım seçim sonuçlarında da bizlerle olursunuz ve yorumlarsınız. Çok teşekkür ediyoruz. Devam edelim. Yeni metro hattı açıldı. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı dün. İstanbul Havalimanı ile Kağıthane arasında. Bugün arkadaşlarımız Ali Macit ve Ali Deniz Çakır bu metro hattını denediler. Biraz süreye baktılar, işte atmosfere baktılar ve bizlerle izlemlerini paylaştılar. Bakalım neler söylüyorlar.
İstanbul'da bir ayda tam 3 tane metro hattı açıldı ve bu İstanbul için bir rekor. Bunun ardından son açılan metro hattı İstanbul Havalimanı metro hattıydı. Biz de Mecidiyeköy'den bunu deneyimledik. İstanbul'un ulaşım açısından önemli bir transfer merkezlerinden bir tanesi Mecidiyeköy istasyonu ve arkadaşım Ali Deniz Çakır'la birlikte deneyimledik. Ama bir soru var. Neden Mecidiyeköy'den deneyimledik bunu biz?
Çünkü bir tek Mecidiyeköy'den ulaşabildiğimiz bir hat M7 hattı. Mecidiyeköy'den binip Mahmut Bey tarafına giderken Kağıthane'de, yani iki durak giderek Kağıthane'de inmemiz gerekiyordu. Kağıthane'de indikten sonra ise yeni açılan metro hattına binme fırsatı bulduk. Şu ana kadar söylenilen sayılara bakılacak olursa Kağıthane durağından İstanbul Havalimanı durağına 24 dakikada gittiği söyleniyordu bu metronun. Bize de yaklaşık 25-26 dakika sürdü. 1-2 aksaklık oldu, teknik aksaklıklar. Ondan dolayı da olmuş olabilir. Yani 24 dakika aslında makul bir ortalama sayı diyebiliriz. Makul ortalama bir süre diyebiliriz. Bunun haricinde İstanbul Havalimanı durağında indikten sonra İstanbul Havalimanı'na yaya bir şekilde gitmek ne kadar sürüyor? Bu da bir tartışma konusu olmuştu. Biz iki tane seçeneğimiz vardı. Biz açıkçası yürüyen merdiveni kullanmayı tercih ettik. Asansörü de kullanabilirsiniz. Bizim deneyimimizde yürüyen merdiveni kullanarak İstanbul Havalimanı'na varmamız 7 dakika sürdü. Belki asansörü kullansaydık daha erken bir şekilde varabilecektik. Ama ortalama söyleyebiliriz ki 5-10 dakika arası değişmiyor diyebiliriz herhalde.
Evet, tam 6 durak geldik Kağıthane'den buraya. 6 durak. Durak başına ortalama 4 dakika bir yolculuk süremiz oldu. Tabii ilginç detaylardan bir tanesi, burayı Ulaştırma Bakanlığı yaptı ve ilk Kağıthane durağında bir İstanbul haritası var ve bu İstanbul haritasında ilginçtir. İstanbul üçe bölünmüş şekilde. Anadolu yakası, Avrupa yakası ve Avrupa yakasının diğeri, neden böyle diye soracak olursanız Kanal İstanbul detayı eklenmiş bu haritaya, yeni İstanbul Havalimanı metrosunun haritasına. Bu da ilginç detaylardan bir tanesi. Şu an terminaldeyiz. Arkamda gördüğünüz gibi çıkan yolcuların hemen görebileceği şekilde bir U harfi var. İstanbul'da Ulaştırma Bakanlığı yaptığı metroları U harfinde gösterirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi M harfinde gösteriyor. Bu tabela direkt metroyu yönlendiriyor. Çıkan yolcuların da gayet güzel bir şekilde görebildiği bir yere konulmuş ve büyük bir tabela, görünebilir bir tabela. Öte yandan metroda dikkatimizi çeken detaylardan bir tanesi ise, diğer metrolardan farklı olarak bu metroda yolcuların bagajlarını bırakabileceği bir yer, bir yer tasarlanmıştı. Bu da ilginç detaylardan bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz.
Bir detay daha verelim. Tutunma yerlerinde, biliyorsunuz her metroda olduğu gibi, bu tutunma yerlerinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı var. 2023 yılına atıfta bulunduğu Türkiye'nin 100 yılı sloganı ile beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı var. Bu detayı da eklemeyi unutmayalım.
Mavi vatan kavramını yazdığı kitaplar ve çizdiği haritalarla doktrine dönüştürmeye çalışan emekli Tümamiral Cihat Yaycı'nın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve kurmaylarına verdiği briefing parti içinde krize yol açtı. Partinin dış politika ve güvenlik konularında önemli rol oynayan isimler Yaycı'nın sunumundan rahatsız. Peki İYİ Parti'de neler yaşanıyor? Senem Görür'ün haberi.
İYİ Parti Genel Merkezi'nde 20 Ocak günü önemli bir toplantı yapıldı. Toplantıya İYİ Parti lideri Meral Akşener, Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır, Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın, Akşener'in baş danışmanlarından Turhan Çömez, Burak Kavuncu, Başkanlık Divanı'ndan isimler ve milletvekilleri katıldı. 22 kişilik toplantının odağında sunumun sahibi kişi vardı. O kişi Doğu Akdeniz konusunda çok sayıda çalışmayı imza atan Mavi Vatan konseptinin mimarlarından emekli Tümamiral Cihat Yaycı'ydı. Yaycı'nın briefingi partiyi karıştırdı. Çünkü ilk olarak bu briefingin parti içinde kapalı bir toplantı olarak kalması hedeflendi. Fakat basında bu konuya dair bir takım spekülasyonlar yapılması ve Twitter'da bazı isimlerin bu briefingten haberdar olmamasının ardından partinin Twitter hesabından toplantıya dair açıklama paylaşıldı. Medyascope'un konuştuğu toplantıdan haberdar kaynaklar sunumun gizli kalması isteğiyle yola çıktıklarını fakat duyulmasının parti içerisinde ortalığı karıştırdığını, bu yüzden toplantının sonunda geç de olsa Akşener'in bari sosyal medyadan duyuralım dediğini belirtti. Partiden fotoğraflar paylaşılınca önemli bir ayrıntı daha ortaya çıktı. İYİ Parti'nin dış politika konularında yetkin isimleri odada değildi. Bu konuda da görüşlerine başvurduğumuz isimlerden kimileri toplantıdan haberdar değil, kimileri ise tepki için toplantıya katılmadıklarını söylediler. Yaycı'dan da bu sunumu kimin yapmasını istediği belirsiz. Medyascope'dan Senem Görür'e konuşan Cihat Yaycı, Mavi Vatan konusunda açık bir çağrı yaptıklarını, bu çağrı üzerine kim çağırırsa gittiklerini söyledi. Birçok partiye gittik. Aralarında iktidar partileri de var, muhalefet partileri de. Bazı partiler bunu duyurmadı, İYİ Parti ise bunu duyurmayı tercih etti. Mavi Vatan Türkiye'nin milli politikasıdır, milli politikası olmalıdır diyen Yaycı, Türkiye'yi yönetmeye aday bir partinin de bu konuda bilgi sahibi olması gerektiğini sözlerine ekledi. Bu toplantı parti içinde tartışmalara yol açtı. İYİ Parti'yi dışarıdan destek veren, istendiği takdirde politika notları hazırlayan isimlerden biri de bu toplantının kendisinde yarattığı etkiyi şöyle anlattı. Ömer'in yoluyla başlayan kriz, Libya tezkeresi, partiye son katılan isimler ve bu isimlerin partide önemli görevlere atanması, son olarak da Türkiye'ye Doğu Akdeniz'de alan kaybettiren ve milli tezlerini riske atan, hatta etkisizleştiren bir ismin partiye sunum yapması dış politika çevrelerini rahatsız etti. Partideki üst düzey isimleri etkileme konusunda önemli bir rol oynadıkları bilinen bu isimler de Yaycı'nın briefinginden hem habersiz hem de neler oluyor burada diyorlar.
Doğan Özkan ve Muharrem Palaz bizlerle birlikte, yine çok teşekkür ediyoruz her yayında. Rüken Kaya keza öyle. Ahmet Bey, Ahmet Elden fikirlerini ve görüşlerini bizlerle paylaşmış. Çok teşekkür ediyoruz her birinize efendim. Şimdi... Doğan Bey demiş ki Trendyol Go çalışanları direnerek kazandı, bu habere de yer verirseniz ne güzel olur. Medyascope web sitesinde efendim haberimiz sizlerle, tabii ki süreci başından beri takip ettik, sonucu da paylaştık okurlarımızla, izleyicilerimizle. Bir kere de buradan tekrarlayalım, Trendyol Go kuryeleri zam taleplerinin yeterli olmaması, yapılan zamın yeterli olmaması nedeniyle bir süredir eylemdeydi, birkaç gündür. Şimdi bir görüşmeler yapıldı, bir anlaşma sağlandı. Umuyoruz istedikleri, işte enflasyona karşı ezilmeyecekleri zam talepleri oranları karşılanmıştır diyelim ve devam edelim. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya yaptıkları başvuru ve Türkiye'nin özellikle İsveç'le arasında yaşanan gerilim nedeniyle iki İskandinav ülkesine uyguladığı ambargo devam ediyor. Finlandiya, Stockholm'le aynı anda NATO'ya üye olma stratejisini gözden geçirebileceğini de dile getirdi. Peki iki ülkenin ittifaka ayrı ayrı girmesi söz konusu olur mu? Kor diplomatikte değerlendirdiler. İzleyelim.
Yani yapılan o görüşmeler dahi bence sadece işte Türkiye'nin işte seçimlerden önce bir gönlünü almaya, bir de işte iki taraf arasında mevcut sorunların bir gözden geçirilmesini sağlamaya matuf ama sonuç alıcı değil. Olması da mümkün değil. Ben yani spesifik olarak F-16'lar meselesinde yani Türkiye'ye bu silahların verileceğini, silah sistemlerinin verileceğini düşünüyorum. Ama şimdi nasıl bu İsveç ve Finlandiya işi bir daha ötelendi bu karar süreci yahut da farklı bir aşamaya girdi. F-16'lar içerisinde için de böyle bir ötelenme söz konusu. Artık bu seçimlerden önce bir sonuç alınmasını pek mümkün görmüyorum. Ama Türkiye'nin özellikle F-16'larla ilgili olarak devam eden görüşmelerde den gayet memnun olduğunu görüyorum. Yani biz bunu hiç böyle farkında değiliz çünkü bizim ülkede bir özgür basın olmadığı için biz sadece işte duyumlarımıza nazaran konuşuyoruz. Yani kitleler özellikle halkın büyük bir bölümü bu süreçten habersiz.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde iki farklı noktada silahlı saldırı düzenlendi. Bu saldırıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde 2023'ün ilk 24 gününde 38. silahlı saldırı gerçekleşmiş oldu. Detayları izleyelim.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde iki farklı noktada silahlı saldırı düzenlendi. San Francisco yakınlarındaki Half Moon Bay civarındaki saldırılarda en az 7 kişi yaşamını yitirdi. Saldırılarda 5 kişi yaralandı, yaralananlardan birinin durumu ağır. Polis 67 yaşındaki saldırgan Zaho Chunli'yi gözaltına aldı. Saldırgan polisler tarafından otoparkta saldırıları düzenlediği aracın içerisinde yakalandı. Chunli'nin bu saldırıyı neden düzenlediği bilinmiyor fakat Chunli'nin çiftlikte çalışan bir işçi olduğu tahmin ediliyor. Saldırıda hayatını kaybedenlerin hepsi de Çinli çiftçiler. Bu saldırı Kaliforniya eyaletindeki Monterey Park şehrindeki dans kulübüne düzenlenen saldırıdan birkaç gün sonra gerçekleşti. 2023 yılının ilk 24 gününde ABD'de en az 38 silahlı saldırı düzenlendi.
Dün hayatını kaybeden Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın eski başkanlarından eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Orhan Erinç, bugün Şakir'in camisinde kılınan öğle namazından sonra Merdivenköy mezarlığında toprağa verildi. Erinç için Cağaloğlu'ndaki Türkiye Gazeteciler Cemiyeti binası önünde anma töreni de düzenlendi.
Başkanı Sayın Tuzer Ocaykola.
Sevgili Orhan Emin Toskoğlu. 62 yıllık bir arkadaşlıktan, dostluktan söz ediyorum. Orhan Emin'in kaybı elbette beni çok fazlasıyla üzdü. Orhan Emin Türkiye Cumhuriyeti'nin savunucusu, bağımsız ve Türkiye için uğraş veren yazarlardan, sanatçılardan biriydi.
Ankara'daki evinin önünde 24 Ocak 1993'te uğradığı bombalı saldırıda yaşamını yitiren araştırmacı gazeteci yazar Uğur Mumcu, ölümünün 30. yıl dönümünde adının verildiği sokakta 30. kez yine anıldı.
Yılı idrak ettik. İnşallah sonunda bombayı koyanda yakalanırsa.
İnşallah. Önce. Tantan o konuda gerçekten hakkını teslim etmek lazım sadece.
Evet.
İyi bir çalışmayla pek çok şeyi aydınlattı.
Evet.
İçişleri Bakanı'ydı.
2002 yılında.
Evet, evet.
2000'li yıllarda, ilk başlarda çok güzel açıldı. Hepimiz ümitlendik ama bir kısım açıklandı. Fakat Uğur'un cinayeti açıklanmadı.
Devrim şehitleri adına hepinizi bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum.
Selam olsun bizden önce geçene. Selam olsun savaşırken
geçene. Rica ediyorum. Ve sindirmelere boyunmayacağız.
Sporun gündemiyle devam edelim.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 16. hafta karşılaşmaları sona erdi. Anadolu Efes konuk olduğu Galatasaray deplasmanında 80-70'lik skorla galip geldi. Lider Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji deplasmanında 93-87 kazandı. Ligin son sırasındaki Beşiktaş Emlak Jet ise Ayos Konya Spor'u 77-60 mağlup ederek kümede kalma yarışına tutundu. Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta maçları dün itibariyle tamamlandı. Fenerbahçe Ümraniye Spor'u 2-1'lik skorla mağlup ederken Konya Spor Ankara Gücü'ne 1-0'lık skorla yenildi.
Güne Bakış'ın bugünlük sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için, gündemi bizden takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir kere daha hem Orhan Erinç'e vedayı hatırlatalım, hem Uğur Mumcu'yu hatırlatalım. Ölümünün 30. yılı karanlıkta kaldı birçok nokta. Aydınlatılamadı. 30 yıldır her sene aynı şeyleri söylemek gerçekten çok üzücü. Umuyoruz en kısa sürede bu cinayetlerin arkasındaki karanlık aydınlanır diyelim ve veda edelim. Çok teşekkürler.
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.